Iron 5, Riga'nın köpekleri, Henning Mankell, sayfa 60. Konuşması kapının vurulmasıyla kesildi. Bir polis memuru otopsi sonuçlarına ilişkin son ayrıntıları içeren zarfı getirmişti. Wallander arkadaşlarına raporu incelerken yanında kalmalarını söyledi. Rapora bakar bakmaz işte burada ilginç bir şey var dedi. Murth cesetlerin kanlarında ilginç bir şeyler bulmuş. AIDS mi diye sordu Svedberg. Hayır, uyuşturucu. Yüksek dozlarda amfetamin. Uyuşturucu kullanan Ruslar dedi Martinson. Ruslar uyuşturucu kullananlara işkence yapıp öldürüyorlar. Sonra da onlara takım elbise giydirip kravat takıyorlar. Yugoslav yapımı kurtarma botuna koyup denize atıyorlar. Rus olduklarını bilmiyoruz ki dedi Wallander. Aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Björk'ün numarasını çevirdi.
Ben Björk.
Wallander, Martinson ve Svedberg yanımda. Dış işlerinden yeni bir talimat gelip gelmediğini merak etmiştik.
Hayır, henüz gelmedi. Ama yakında beni arayacaklarından eminim.
Biraz sonra Malmö'ye gitmem gerekiyor.
Tamam, beni aradıklarında seni arar haber veririm. Ha, bu arada gazeteciler canını sıkmaya başladı mı?
Hayır, neden?
Bu sabah Expressens gazetesi beni saat 5'te uyandırdı. O zamandan beri de telefon susmak bilmiyor. Kaygılandığımı itiraf etmeliyim.
Ortada kaygılanacak bir şey yok. Ne olursa olsun onlar istediklerini yazacaklardır.
İşte beni kaygılandıran da bu zaten. Bu tür söylentiler basında yayınlanmaya başlarsa soruşturma çıkmaza girebilir.
Şansımız yaver giderse belki yararlı bilgi verebilecek birileri ya da görgü tanıkları bizlerle bağlantı kurabilir.
Sanmıyorum. Ayrıca sabahın 5'inde uyandırılmaktan da hiç hoşlanmıyorum. O saatte uyandırılan birinin uyku sersemliği içinde ağzından istemediği birçok şey çıkabilir.
Wallander telefonu kapattı. Paniğe kapılmayalım dedi. Şimdilik kendi işimize odaklanalım. Malmö'de yapmam gereken bir şey var. Yemekten sonra burada yeniden görüşürüz. Svedberg ve Martinson odadan çıktı. Wallander onlara Malmö'ye iş nedeniyle gideceğine ilişkin bir izlenim bıraktığı için kendini biraz tedirgin hissetti. Polislerin herkes gibi ellerine bir fırsat geçirdiklerinde mesai saatleri içinde kendi özel işlerini yaptıklarını biliyordu. Ama kendini yine de tedirgin hissediyordu. Çok geri kafalıyım diye geçirdiği içinden. Üstelik henüz 40'lı yaşlarımdayım. Danışmadaki görevliye dışarı çıkacağını ancak yemekten sonra emniyete döneceğini söyledi. Sonra da arabasına atlayarak Sandskogen'a, oradan da Koseberga'ya gitti. Yağmur durmuştu ama hava çok soğuktu ve sert bir rüzgar esiyordu. Yakıt almak için Koseberga'da durdu. Daha erken olduğundan rıhtıma giderek arabasını park edip dışarı çıktı. Rıhtımda hiç kimse yoktu. Gazete bayisiyle diğer dükkanlar kapalıydı. Garip bir dünyada yaşıyoruz diye geçirdi içinden. Bu ülkenin büyük bir bölümü sadece yazları yaşıyor. Kentin büyük bölümünde kapalı yazısıyla karşılaşıyoruz. Soğuğa rağmen taş rıhtımda ilerledi. Görünürde tek bir gemi bile yoktu. Kurtarma botundaki cesetleri düşündü. Kimlerdi? Acaba neden işkence yapılıp öldürülmüşlerdi? Ceketlerini onlara kim giydirmişti? Saatine baktı, sonra da arabasına binerek babasının yaşadığı Löderup'un güney kesimine doğru yola çıktı. Babasını her zamanki gibi stüdyosunda resim yaparken buldu. İçeri girer girmez de burnuna keskin terebentin ve yağlı boya kokusu çarptı. Çocukluğuna geri dönmüş gibiydi. Wallander'in çocukluğuna ilişkin hiç unutmadığı anılarından biri, resim sehpasının önünde duran babasıyla stüdyoyu saran bu kokuydu. Yıllardan beri hiçbir şey değişmemişti. Babası her zaman gün batımının resmini yapardı. Bu asla değişmezdi. Ara sıra bu resme bir de horoz eklerdi. Wallander'in babası ressamdı. Yeteneğini o kadar kusursuz bir düzeye getirmişti ki resimlerinin konusunu değiştirmeye gerek duymuyordu. Wallander daha ileriki yaşlarında bunun babasının tembelliğiyle ya da yeteneksizliğiyle bir ilgisi olmadığını ama bu tek düzeliğin babasına yaşamını sürdürmek için gerek duyduğu güven duygusundan kaynaklandığını fark etmişti.
Yaşlı adam fırçasını bir kenara koyarak ellerini kirli bir bez parçasına sildi. Üstünde her zamanki gibi bir tulum ve çizme vardı. "Hazırım," dedi.
"Üstünü değiştirmeyecek misin?" diye sordu Valender.
Babası ona hayretle baktı. "Neden değiştireyim ki? Bugünlerde insanlar alışverişe giderken takım elbise mi giyiyorlar?"
Valender babasıyla tartışmanın bir anlamı olmadığını fark etti. Babasının inatçılığıyla baş edemeyeceğinin farkındaydı. Ayrıca yaşlı adam öfkelenebilir ve Malmö yolculuğunu işkenceye dönüştürebilirdi.
"Nasıl istersen öyle olsun," dedi.
"Evet," diye karşılık verdi. "Öyle yapacağım."
Malmö'ye doğru yola koyuldular. Babası manzarayı izliyordu.
"Çok çirkin," dedi.
"Çirkin olan ne?"
"Skåne kışları çok çirkinleşiyor. Hava gri, ağaçlar gri, gökyüzü gri, insanlar bile gri."
"Sanırım haklısın."
"Elbette haklıyım. Bundan hiç kuşkum yok. Skåne kışları berbat."
Resim malzemeleri satan dükkan şehir merkezindeydi. Valender dükkanın hemen önündeki arabasını park edecek bir yer bulmuştu. Babası ne almak istediğini biliyordu. Tuval, boya, fırça ve palet bıçağı alacaktı. Sıra aldıklarını ödemeye geldiğinde cebinden küçük bir cüzdan çıkardı. Valender bir kenarda durmuş babasını izliyordu. Aldıklarını taşımasına bile izin vermemişti babası.
"İşte hepsi bu kadar," dedi babası. "Artık eve dönebiliriz."
Valender bir yerde durup bir şeyler yemeleri gerektiğini düşündü. Bunu babasına söyleyince şaşkınlıkla karşı çıkmadığını fark etti. Svedala motelinin önünde arabadan indiler ve motelin kafeteryasına gittiler.
"Burası self servis," dedi Valender. "Garson olduğunu sanmıyorum."
"O zaman biz de başka bir yere gideriz," diye karşılık verdi babası. "Eğer dışarıda yemek yiyeceksek birilerinin bana servis yapmasını isterim."
Valender babasının üstündeki lekeli tuluma kaygıyla bir göz attıktan sonra Skurup'taki pizzacıyı önerdi. Arabaya atlayarak gittiler. Pizzacıda günün menüsünü ısmarladılar. Yemeklerini yerken Valender babasını hiçbir zaman istediği gibi tanıyamayacağını düşünüyordu. Eskiden onun diğer insanlardan çok farklı olduğunu düşünürdü ama şimdi bundan o kadar emin değildi. Geçen yıl kendisini terk eden karısı Mona, Kurt Wallander'e babasını tanımak için hiç çaba harcamadığını söylerdi. "Kim bilir, belki de babamla olan benzerliklerimi görmek istemiyorumdur. Belki ona benzemekten korkuyorum. İnatçı ve kendi görmek istediklerinin dışında bir şeyi kabul etmeyen birisi olduğumu fark etmek istemiyor olabilirim." Ama aynı zamanda bir polisin inatçı olmasının bir avantaj olduğunu da düşünüyordu. Eğer birçok olayda inatçı olmasaydı belki de bu olayların çoğu çözülemeyecekti. Dik başlılık mesleki bir hastalık değildi.
"Sağır mı oldun?" diye sordu babası.
"Affedersin, bir şey düşünüyordum."
"Eğer karşımda put gibi oturacaksan bir daha seninle yemeğe çıkmam."
"Ne söylememi istiyorsun?"
"İşlerinin nasıl olduğunu anlatabilirsin. Kızından söz edebilirsin. Hatta bana kendine yeni bir sevgili bulduğunu bile söyleyebilirsin."
"Yeni bir sevgili mi?
Yoksa hala küs müsün yaşama?"
"Hayır, ama kendime yeni bir sevgili bulamadım henüz."
"Neden?"
"Bu işler sandığın kadar kolay olmuyor."
"Peki ne yapıyorsun?"
"Ne demek istiyorsun?"
"Çok zor bir soru mu sordum? Sana kendine yeni bir sevgili bulmak için ne yaptığını sordum, o kadar."
"Eğer barlara gidip gitmediğimi soruyorsan hayır, gitmiyorum."
"Hiçbir şey sormak istemiyorum. Yalnızca merak etmiştim. Her geçen yıl daha da tuhaflaşıyorsun."
"Tuhaf mı?"
"Sana söylediğim gibi yapmalıydın. Asla polis olmamalıydın."
"Demek yine aynı konuya döndük," diye geçirdi içinden Wallander. "Hiçbir şey değişmiyor. Terebentin kokusu, 1967 yılının o buz gibi soğuk günü. O sırada hala Limhamn'daki evde oturuyorlardı. Ama kısa bir süre sonra Wallander oradan ayrılacaktı. Bir posta bekliyordu. Postacıyı her gördüğünde koşarak posta kutusuna gidiyor ve postaları yırtarcasına açıyordu. Sonunda beklediği posta gelmişti. Polis akademisine kabul edilmişti ve sonbaharda okul başlıyordu. Koşarak babasının stüdyosuna gitmişti.
"Polis akademisine kabul edildim," diye bağırmıştı.
Ne var ki babası onu kutlamamıştı. Elindeki fırçayı bile bırakmamış, resim yapmaya devam etmişti. Wallander babasının gün batımında kızıla boyanan bulutların resmini yapmayı sürdürdüğünü ve bir evlat olarak nedenli hayal kırıklığına uğradığını hala hatırlıyordu. Garson kahvelerini getirdi.
Polis olmamı neden istemediğini hala anlamış değilim dedi Wallander.
Sen istediğini yaptın dedi babası.
Bu bir yanıt değil.
Doğrusu oğlunun sürekli olarak üstünde kurtçuklar kaynayan cesetlerin arasında dolaşacağı hiç aklıma gelmezdi.
Bu cevap Wallander'i şaşkına çevirmişti.
Üstünde kurtçukların kaynadığı cesetler mi? Ne demek istiyorsun diye sordu Wallander.
Babası bu soruyu yanıtlamadı. Kahvesinin son yudumlarını içmekle yetindi.
Kahvem bitti dedi. Gidelim mi?
Wallander hesabı istedi. Ödedikten sonra da hiçbir zaman doğru düzgün bir yanıt alamayacağım diye geçirdiği içinden. Polis olmama neden hiçbir zaman razı gelmediğini asla öğrenemeyeceğim. Restorandan çıktıktan sonra arabaya atlayarak Lederup'a döndüler. Rüzgar iyice sert esiyordu. Babası tuvalleri ve boyaları alarak stüdyoya götürdü.
''Ne zaman iskambil oynayacağız?'' diye sordu.
''Bir iki gün içinde gelirim, oynarız.'' diye karşılık verdi Wallander.
Daha sonra da Eustad'a geri döndü. Öfkelensin mi yoksa şaşırsın mı bir türlü kestiremiyordu. Sürekli olarak cesetlerin arasında dolaşmak. Babası ne demeye çalışıyordu? Odasına girdiğinde saat 12.45 olmuştu. Bu arada babasını bir daha gördüğünde ondan kesin bir yanıt almaya karar vermişti. Kendini zorlayarak bu konuyu kafasının bir kenarına atmış, yeniden polis olmaya çalışıyordu. İlk iş olarak Björk'le konuşacaktı ama Ayza'yı kaldırıp onun numarasını çeviremeden telefonu çaldı, Ayza'yı kaldırdı.
Wallander.
Hatta cızırtılar vardı, adını bir kez daha yineledi.
Şu kurtarma botuyla ilgilenen sen misin?
Wallander sesi tanımamıştı. Bu hızlı hızlı ve baskı altında konuşan bir erkek sesiydi.
Kimsiniz?
Bu önemli değil. Ben kurtarma botu için aramıştım.
Wallander not defterine uzandı. Geçen gün arayan sen miydin?
Ben mi?
Adamın sesi gerçekten şaşırmış gibi gelmişti.
Üstad'a yakın bir yerde kıyıya vuracak bir kurtarma botu konusunda bizi uyaran sen değil miydin?
Boş ver diyerek adam telefonu kapattı.
Wallander bu konuşmanın ayrıntılarını not defterine yazdı. Hata yaptığının farkındaydı. Adam kurtarma botundaki cesetler hakkında konuşmak için onu aramıştı. Ama başka birinin de aradığını duyunca çok şaşırmış, hatta korkmuş ve telefonu kapatmıştı. Onun Martinson'un konuştuğu adam olmadığı ortadaydı. Bu da konuyla ilgili bilgisi olanların sayısının birden fazla olduğunu gösteriyordu. Martinson haklıydı. Olanları kim gördüyse bunları bir gemiden görmüş olmalıydı. Kara kışta kimse tekneyle dolaşmaya çıkmayacağına göre görgü tanıkları gemi tayfaları olmalıydı.
Ama hangi geminin?
Bu Baltık Denizi'nden geçen herhangi bir feribot, bir balıkçı teknesi, bir şilep ya da bir petrol tankeri olabilirdi. Kapının eşiğinde Martinson belirdi. Hazır mısın diye sordu.
Wallander ona az önceki telefondan şimdilik söz etmemeye karar verdi. Tüm olanları yeniden gözden geçirdikten sonra meslektaşlarına bundan söz edecekti.
Henüz Björk'le konuşmadım demekle yetindi. Yarım saat sonra buluşalım.
Martinson odadan çıkınca Wallander Björk aradı.
Björk,
Wallander nasıl gidiyor?
Odama gel, anlatacaklarım var.
Wallander Björk'ün ne anlatacağını merak etmişti.
Bir ziyaretçimiz olacak dedi Björk. Dışişleri araştırmamızda bize yardımcı olabilecek birini gönderiyor.
Dışişlerinden biri mi gelecek? Onlar cinayet soruşturması hakkında ne bilirler ki?
Bilmiyorum ama bugün öğleden sonra burada olacakmış. Onu sen karşılarsan iyi olur. Uçağı Sturup havaalanına saat 17.20'de iniyor.
Tanrı aşkına dedi Wallander, bize yardım etmeye mi yoksa işimize karışmaya mı geliyor?
Bilmiyorum dedi bir kez daha Björk. Ayrıca bu daha başlangıç. Bil bakalım kim aradı?
Emniyet Genel Müdürü mü?
Björk ona şaşkınlıkla baktı.
Nasıl bildin?
Bazen tahminlerimde yanılmam. Ne istiyormuş?
Soruşturmanın içinde yer almak istiyormuş. Ayrıca bize biri cinayet, diğeri ise narkotik uzmanı iki kişi gönderiyor.
Onları da mı havaalanında karşılamam gerekiyor?
Hayır, onlar kendi başlarının çaresine bakabilir.
Wallander bir an için düşündü. Çok garip dedi. Dışişleri Bakanlığı neden buraya birini gönderiyor ki? Sovyet polisiyle bağlantı kurmuşlar mı? Ve de Doğu blokuyla.
Dışişlerinin bana söylediğine göre her şey kitabına uygun yapılıyormuş. Tabii bu ne demekse.
Björk ellerini iki yana açtı.
Bu ülkede işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmeme yetecek kadar uzun zamandır bu işin içindeyim. Buna karşın zaman zaman da kimse bana bir şey söylemiyor, beni karanlıkta bırakıyorlar. Bazen de Adalet Bakanlığı bu şekilde davranıyor. Ama çoğunlukla İsveç halkını hiç bilgilendirmiyorlar.
Wallander son yıllarda ortaya çıkan adaletle ilgili skandallardan haberdardı ve bunlar genellikle devlet kuruluşlarındaki gereksiz gizlilikten kaynaklanıyordu. Kamuoyunun kuşkularında haklı olduğu artık ortaya çıkmıştı. Gerçek iktidarın büyük bir bölümü gizli ve loş koridorlarda sıkışıp kalmış, denetimden iyice uzaklaşmıştı. Kapı vurulunca Björk "Gir!" diye bağırdı. Gelen Swedberg'ti ve elinde akşam gazetelerinden biri vardı.
"Bunu görmek isteyeceğinizi düşündüm," dedi.
Wallander gazetenin birinci sayfasını görünce yüzünde hayret dolu bir ifade oluştu. İri puntolarla İskandinav kıyılarında bulunan cesetlerden söz ediyordu. Björk yerinden fırlayarak gazeteyi kaptı, üçü de birbirinin üstünden yazıyı okumaya çalıştı.
Wallander şaşkınlıkla gazetede yayınlanan fotoğrafına baktı. Resim Lennart cinayeti sırasında çekilmiş olmalı diye geçirdi içinden.
Bu cinayeti cinayet masasından Knut Wallman soruşturuyor. Björk gazeteyi bir kenara fırlattı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Şakağındaki damar atmaya başlamıştı. Swedberg kapıya doğru gitti.
Her şeyi yazmışlar ama adını yanlış yazmışlar diye omurdandı Björk. Sanki bu yazıyı Wallander sen ya da Swedberg sen yazmışsın gibi. Gazete işin içine dış işlerinin girdiğini ve de emniyet genel müdürünün gelişmeleri yakından izleyeceğini biliyor. Kurtarma botunun Yugoslav yapımı olduğunu bile yazmışlar. Benim bundan haberim bile yok. Doğru mu bu?
Doğru dedi Wallander. Bu sabah bana bunu Martinson söylemişti.
Bu sabah mı? Yapmayın Tanrı aşkına. Bu lanet olası gazete ne zaman basıldı?
Björk odanın içinde volta atmaya başladı. Wallander'le Swedberg bakıştılar. Björk sinirlendiğinde bu geçmek bilmezdi. Björk yeniden gazeteyi alarak yüksek sesle okumaya başladı.
Sovyet polisleri ölü bulundu. İsveç yeni bir siyasi skandalın eşiğinde. Bununla ne demek istiyorlar? Bunu bana açıklar mısınız? Wallander!
Hiçbir şey anlamadım. Bence bizim uygulayacağımız en iyi ve mantıklı yol bunları göz ardı etmek olacaktır.
İnsan böyle bir yazıyı nasıl göz ardı edebilir? Bundan sonra medya bizi asla rahat bırakmayacaktır.
Bu sözleri kanıtlamak istercesine telefon çaldı. Dagens, Nyheter gazetesinden bir muhabir gazetede çıkan yazıya ilişkin görüşlerini almak istiyordu. Björk ahizeyi eliyle kapadı.
Bir basın toplantısı düzenlesek iyi olacak. Ya da bir basın bülteni mi hazırlamalıyız acaba? Hangisi daha iyi, ne dersin?
İkisi de diye karşılık verdi Wallander. Ama basın toplantısı için yarını bekleyelim. Dışişlerinden gelecek olan adamın da belki söyleyecekleri vardır. Björk kararını gazeteciye açıkladıktan sonra onun hiçbir soru sormasına fırsat vermeden telefonu kapattı. Björk'la Wallander basın bülteni üstünde çalışırlarken Swedberg odadan çıktı. Wallander ayağa kalkıp odadan çıkmaya hazırlanırken Björk onu durdurdu.
Haberin dışarıya sızmasıyla ilgili bir şeyler yapmalıyız dedi. Benim çok saf davrandığım anlaşılıyor. Lennart'taki cinayet üstünde çalışırken geçen yıl bana bu konuda dert yandığını hala hatırlıyorum. Ama ben aşırı tepki almamak için seni fazla ciddiye almamıştım. Bu konuda şimdi ne yapabilirim dersin?
Bir şey yapabileceğini pek sanmıyorum doğrusu dedi Wallander. Ben dersimi geçen yıl almıştım. Bu tür olaylara dayanmayı öğrenmeliyiz.
Bir an önce emekli olmayı ne denli çok istediğimi bilemezsin dedi Björk kısa bir an düşündükten sonra. Bazen tüm dünyanın bana cephe aldığını düşünüyorum.
Hepimiz zaman zaman bu tür duygulara kapılıyoruz dedi Wallander. Ben havaalanına gidip şu adamı karşılayayım bari. Adı neydi?
Turn.
Bu ilk adı mı?
Bilmiyorum.
Wallander odasına dönünce Martinson'la Swedberg'in kendisini beklediğini gördü. Swedberg Martinson'a Björk'ün nasıl sinirlendiğini anlatıyordu. Wallander görüşmeyi kısa tutmaya karar verdi. Onlara kendisini arayan adamla ilgili bilgi verdikten sonra kurtarma botunu birden fazla kişinin gördüğüne inandığını söyledi.
''Seni arayan buralı biri miydi?'' diye sordu Martinson.
Wallander evet anlamında başını salladı. ''O zaman onun izini bir şekilde mutlaka bulmalıyız.'' dedi Martinson.
''Petrol tankerleriyle şilepleri bir kenara bırakalım, geriye ne kalıyor?''
''Balıkçı tekneleri.'' dedi Wallander. ''Skone'nin dışında kaç balıkçı teknesi var?''
''Çok sayıda.'' dedi Martinson.
''Şimdi Şubat'tayız ve çok azı limanda demirli duruyordur. Denizdeki balıkçı teknelerinin izini sürmek kolay olmayacak. Ama yapacağınız başka bir şey de yok galiba.''
''Buna yarın karar veririz.'' dedi Wallander. ''Her şey yarın değişebilir.''
Wallander arkadaşlarına Björk'ün anlattıklarını söyledi. Martinson buna kendisi gibi bir tepki verdi ama Svedberg yalnızca omuz silkmekle yetindi.
''Bugün daha fazla yol alacağımızı sanmıyorum.'' dedi Wallander toplantıyı bitirirken. ''Olanlara ilişkin bir rapor yazmam gerekiyor. Siz de kendi raporlarınızı yazsanız iyi olur. Yarın da cinayet masasından ve narkotikten gelecek polislerle oturup tartışırız.'' ''Tabii bir de dış işlerinden gelecek olan Bay Turn var.''
5. ayrımın sonu. Sayfa 75.